Ayrım 32, Sam İzdat, Soner Yalçın, sayfa 368. Mehmet Fikri Karada, 1953'lüydü. Niye yaşlı gösteriyor acaba? Kastamonu Tatlıca köyü doğumlu. 1968'de Kuleli'yi, 1972'de Kara Harp Okulu'nu, 1987'de Kara Harp Akademisi'ni bitirdi. Kurmay albaydı. Uzun yıllar Doğu ve Güneydoğu'da görev yaptı. Kurmay albay rütbesiyle 30 Ağustos 2003'te emekli edildi. 1998'de Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2001 yılından itibaren ise Silahlı Kuvvetler Akademisi Öğretim Başkanlığı'nda bulundu. Öğretim üyeliği kimliğinin altını bilerek çizdim. Çünkü Karadağ 11 Kasım 2005'te kurdu, Kuvvayi Milliye 1919 Derneği'nin üyeleriyle ilginç ilişkileri nedeniyle tutukluydu. İddianameye göre örgütün üst düzey yöneticilerindendi. Emrinde terör timleri vardı. Bu tuhaf ilişkiler zincirini açıklamak için sizi Erzurumlu bir suikast timiyle tanıştırmalıyım. Çünkü bu suikast timi gazetelerin manşetlerinden günlerce düşmedi. Başta Orhan Pamuk ve Fehmi Koru, Sabah Tuncel, Osman Baydemir gibi isimlere suikast düzenlemek isteyen ekip buydu. İşin aslı neydi peki? Timin lideri Muhammed Yüce, 1978 Erzurum oldu, Tekeli köyü nüfusuna kayıtlı. Askerlik sonrasında tezkere bırakıp uzman çavuş oldu. Ancak fiziki rahatsızlığı nedeniyle 26 Eylül 2006'da TSK'dan ayrıldı, Bursa'ya yerleşti. Özel güvenlik şirketinde çalıştı ama 9 ay sonra işi bıraktı. İşsizken televizyonda Mehmet Fikri Karadağ'ın başkanlığını yaptığı Kuvvayi Milliye 1919 Derneği'nin üye kayıtlarında yaptığı yemin töreninden etkilendi. Dipnot, Kuvvayi Milliye Derneği'nin Mersin Şubesi'ndeki silah ve bayrak üzerine yapılan yemin törenini kim çekip 9 Şubat 2007'de televizyonlara servis yapmıştı. Duruşmalarda hiç ortaya çıkmadı. Sadece Hüseyin Gazi Oğuz duruşmada anlattı. Derneğin Mersin sorumlusu Kemal Canay ve Erdal İrtem adlı şahıslar eski emniyet istihbaratçısıdır. Bunlar gözaltına bile alınmadı. Töreni organize eden bunlardı. Emekli albay Karadağ'la irtibata geçti. Derneğin Bursa'da gönüllüsü oldu. Karadağ polis 2007 yılı itibariyle dinlemeye başladı. Muhammed Yüce ile Karadağ'ın dinlemeye takılan ilk telefonlarının tarihi 1 Ocak 2007. Muhammed Yüce, DTP'yi yani Demokratik Toplum Partisi'ni bombalayacağım. Karadağ, yok sakın yapma. Bu telefon görüşmesinden 2 hafta sonra 19 Ocak'ta Hrant Dink öldürüldü. Şamil Tayyar ve yandaş gazeteciler Türkiye yeni siyasi cinayetlere hazırlıklı olmalı diye yazdı. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde bazı çevreler terörü tırmandırmak isteyebilir. Bazı sol aydınlara yönelik suikast girişimleri düzenlenebilir. 21 Ocak 2007. Telefon konuşmasından Şamil Tayyar'ın haberi var mıydı? 24 Şubat 2007'deki telefon görüşmesinde Karadağ ve Muhammed Yüce ikilisinin samimiyeti arttırdığını görüyoruz. Karadağ, Muhammed'im, yiğidim. Muhammed Yüce, pazartesi benim 2 tane yeğen gelecek komutanım. Canavar gibi çocuklar, sizin yanınıza gönderdim. Karadağ, aslanım benim, aslanım benim. Kimdi bu yeğenler? Biri Selim Akkurt, 1981 Erzurum Oltu İri Ağaç Köyü nüfusuna kayıtlı, kan davalısını vurup öldürdüğü iddiasıyla aranıyordu. İstanbul'a kaçmıştı, geçici işçilik yapıyordu. Diğeri Ayhan Çelik, 1976 Erzurum Oltu İri Ağaç Köyü nüfusuna kayıtlı, Erzurum'da memurdu. Bir de olaya sonradan adı karışacak Coşkun Çalık vardı. O da Erzurum Oltu Bahçekışla Köyü nüfusuna kayıtlı. Dört Erzurumlu da birbiriyle akrabaydı. Emekli albay Karadağ derneğine yeni insanlar kaydederken Türkiye gündemi ardı ardına gerçekleşen suikast girişimleriyle belirlendi. Bunlardan biri de YÖK Başkanı Erdoğan Teziç'e yapılan saldırıydı. Saldırgan amacına ulaşamamıştı. Şimdi burada bir parantez açayım. 1 Ocak 2007 tarihinde DTP'yi bombalayacağım diyen ve bu konuşması emekli albay Karadağ'ın telefon dinlemesiyle ortaya çıkan Muhammed Yüce'nin telefonu ne zaman dinlenmeye başladı? İddianameye yansıyan telefon kaydı 7 Haziran 2007. Hrant Dink öldürülmüş, Teziç'e suikast girişimi yapılmış, DTP'yi bombalayacağı polis tarafından tespit edilmişti. Muhammed Yüce'nin telefonu 6 ay sonra dinlemeye alınıyor. Safsaklık diyelim. Muhammed Yüce ile Karadağ 24 Haziran 2007 ve 16 Temmuz 2007 tarihinde telefonla görüştüler. Hal hatır sordular. 26 Temmuz 2007 tarihli görüşmesinde Karadağ Muhammed Yüce'ye artık "Mamocum" diyordu. Muhammed Yüce ise kızgındı. Dipnot: 60 yaşındaki Mehmet Fikri Karadağ Derneği'nin üyelerine oğlum, yavrum, yiğidim gibi sözlerle hitap ediyordu. Şefkat ve sevgi ifade etmek için bu şekilde hitap edildiği düşünülebilir. Savcıya göre durum farklıydı. Gerçekleştirmeyi planladıkları eylemler için onlara güven duygusu vermeye çalışıyordu. Star gazetesi Karadağ'ın fotoğrafını koyup milleti galeyana getiren adam diye yazmıştı. Gazetenin baş yazarı Mehmet Altan'dı. Dolayısıyla telefondaki görüşmenin konusu Mehmet Altan'dı. M.F. Karadağ: Mehmet Altan bu Ahmet'in kardeşi, Çetin Altan'ın oğlu, orospu suratlı bir herif, sakallı. M. Yüce: yanlış yapıyorsa harcayalım onu. Muhammed Yüce birini harcamak için sürekli icazet istiyordu. Muhammed Yüce sadece dernek başkanı Karadağ'la telefonda görüşmüyordu. Suikast timiyle de görüşüyordu. 15 Eylül 2007'de her yeri bombalamak isteyen, herkesi öldürmek isteyen Muhammed Yüce, bu kez akrabası Selim Akkurt'a bir eylemden bahsetti. Muhammed Yüce: albayla da görüştüm ben yine, az önce. S. Akkurt: ne diyor o amcık? Muhammed Yüce: amına koyayım onun da, ben şu an tatildeyim diyor. Komutan diyorum, olursa olsun diyorum. Biz her türlü varız. İndirilecek adam varsa indirelim. Her türlü arkasındayım dedim. Bu Yeni Şafak gazetesinde Fehmi Koru mu ne var ya, bir tane gazeteci o kafayı takmış. Tamam dedim, o bizde dedim. Sen sadece yeri ayarla dedim. Sen bizi başkasına yönlendir dedim. Yani yapacağımız varsa yapalım, bize destek olun dedim. Sabahat Tunceli biz indirelim dedim. Senin için indirelim dedim. Sen de bize yap dedim. S. Akkurt: gazeteci kolay ya, gazeteci erkek değil mi? Muhammed Yüce: erkek Fehmi Koru var ya amına koyayım. S. Akkurt: Osman Baydemir de o olabilir. M. Yüce: Sabahat Tunceli dedi, mekan lazım bize, para lazım. İki gün sonra 17 Eylül 2007'de Muhammed Yüce emekli albay Mehmet Fikri Karadağ'la yine telefonda. Muhammed Yüce: dönüşte bir konuşalım komutanım, şu işleri halledelim. Ankara'dakiler iyice coştular. Şu DTP'liler, bir planımız var, onu bir görüşelim, onu bir yapalım. M.F. Karadağ: hiçbir şey yapmayın. Yapsın orospu çocukları. Biz yapacağımızı zamanında yaptık. Muhammed Yüce: Sebahat Tuncel'le şu Osman Baydemir, görüşelim bu konuyu komutanım. Karadağ: bunları aklından çıkar evladım. Muhammed Yüce: yok komutanım, bunlar iyice coştular, bunları halledeceğiz. Bunların suyu doldu, biz kafaya koyduk, halledeceğiz. Yine de bir ön bilgiyi sizden alalım, sizin bilginiz olsun. Karadağ: aklınızdan çıkarın öyle şeyleri, katiyen düşünmeyin. Muhammed Yüce: neyse, döndüğünüzde görüşürüz komutanım. Muhammed Yüce ile Selim Akkurt o günlerde telefonda birbirleriyle sürekli kimi vurmaları gerektiğini konuşuyorlardı. İddianamede telefon tapeleri 60 sayfaydı. Polis hepsini dinliyordu. Muhammed Yüce Karadağ'a yalvarıyordu neredeyse. Yapmamız gereken şeyleri yapalım komutanım. 29 Eylül 2007'de Muhammed Yüce ile Selim Akkurt telefonda görüşürken strateji geliştiriyorlardı. PKK'dan çekiniyorlardı. Ailemize zarar verebilirler. O halde bu kez Orhan Pamuk'u öldürmeyi planladılar. Niye öldürecekleri bellidir. Muhammed Yüce: o gün Samast hesabında trilyon varmış. Ya amına koyayım, bunlar Hrant Dink'in hallettiler. Hiçbir sikimde olmadı. Ne akrabaları ne çevreleri, hepsi kahraman oldu çıktı amına koyayım. Biz de ona diyek ki gelin biz Orhan'ı çökek. S. Akkurt: yo, Orhan'ın şu an hiç sesi soluğu çıkmıyor. Amına koydum adam oldu biliyor musun şu an Şükrü Engin'i, o Emmet. Emmet'le Osman da işte. Osman'a yanaşamayız amına koyam. Muhammed Yüce: ya ona yanaşmazsak Ahmet Türk'e de yanaşamayız. S. Akkurt: Ahmet 40 kişiyle gezer. Görüşme bu minvalde sürüyordu. Muhammed Yüce 30 Eylül 2007'de suikast timinden Coşkun Çalık'a mesaj attı. Hala oğlu, gazeteci Orhan Pamuk'u halledeceğiz. Ben, sen, Halil, Selim Akkurt, Fuji yani Ayhan Çelik var. Toplam 2 trilyon alacağız, var mısın? Kurban Bayramı'ndan sonra hazır ol. 2 Ekim'de yine mesaj attı. Gazeteci Orhan Pamuk var, onu halledeceğiz. 2 trilyon alacağız, hazırlıkları yapacağız. Hrant Dink'i vuranlarla Halil yani Selim Akkurt görüşmüş. Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı arkamızdalar. Emniyet müdürü ve savcıyla da bu hafta görüşeceğiz. Ben, sen, Halil yani Selim Akkurt, Fuji yani Ayhan Çelik, hazırlıklı ol. Yanıt Coşkun Çalık'tan anında geldi. Her türlü hazırım halaoğlu, yeter ki haber verin. Muhammed Yüce'nin halaoğluna yanıtı şuydu: Kovayi Milliye Derneği Başkanı Fikri Albay hazırlıkları yapıyor. DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'i söylediler. Biz onları kabul etmedik. Onlar bizim başımızı ağrıtır. PKK sülaleyi rahat bırakmaz diye biz olmaz dedik. Onlar da Orhan Pamuk'u dediler. Muhammed Yüce o gün ardı ardına mesajlar gönderdi. Allah izin ederse Orhan Pamuk'un Kurban Bayramı'ndan sonra İstanbul'da konferansı varmış. Gece 2 gibi toplantı çıkışı halledeceğiz. İlk başta 2 trilyon alacağız. İş bittikten sonra da 5 trilyon. Bir tane villa, bir tane de benzin istasyonu alacağız. Bunlar İstanbul'da ama sonuçta kesin yakalanacağız, bunu bil. Hrant Dink'i vuranlar gibi tüm Türkiye bizim peşimizde olacak. Haberin olsun. Dipnot. Daha birkaç ay önce 24 Şubat 2007'de Muhammed Yüce Mehmet Fikri Karadağ telefon konuşmalarında derneğin parasızlıktan telefonlarının kapatıldığını söylüyor. Aidatları toplayarak bu sorunu gidermeyi planlıyorlardı. Birkaç ay sonra ne paralar telaffuz ediyorlardı. Muhammed Yüce uçuyordu. Zaten Ergenekon suikastlerinde hep büyük paralar telaffuz edildi. Öyle ki Osman Yıldırım'a Necip Hablemitoğlu'nu öldürmesi için 1 milyon dolar teklif etmişti Veli Küçük. Ama o kabul etmemişti. Bu arada Orhan Pamuk'un gece 2'de biten toplantısı neydi acaba? Dedim ya, uçuyorlar. Öyle yok, böyle de. En azından hayatımızı kurtarırız. Babalar gibi yatar çıkarız. Zaten Sedat Peker yakalanınca bizi kendi koğuşuna aldıracakmış. En büyük biz olacağız. Paranın da her şeyin de en iyisini yapacağız hala oğlu. Bu saatten sonra bize bu gider. Muhammed Yüce 18 Ekim 2007'de emekli albay Karadağ'ı zorluyordu. Bir papaz öldü, Hristiyan oldular. Bir Hrant öldü, Ermeni oldular. İki günde 15 şehit verdik, kim Türk oldu? Komutanım bize emri verin, gerekeni yapalım mı? Mehmet Fikri Karadağ terör eylemine hiç izin vermedi. Bunu Muhammed Yüce ile Selim Akkurt'un 22 Ekim 2007 tarihli telefon görüşmesinden de anlıyorsunuz. Muhammed Yüce, albaydan bir şey çıkacağı yok, onun amına koyayım. İki gündür ara ara amına koyduğumun, bu sefer diyor devletin askeri var, polisi var. Boşverin amına koyduğumun kavati ya, bizim rızkımız kesiliyor. Emekli albay Karadağ'dan umudu kesmişlerdi. Peki onlara kim yardım edebilirdi? Muhammed Yüce Selim Akkurt'a 30 Ekim 2007 tarihinde şu mesajı attı. Sen Veli Küçük'ün numarasını ara, bana bul amına koyayım. O tanıdık albaylardan bir sikim çıkmayacak. Sen o Veli Küçük'ün numarasını bul bana. 17 Kasım 2007'de adam öldürdüğü iddiasıyla aranan Selim Akkurt yakalandı. Çete üyeleri kendi aralarındaki telefon konuşmalarında Selim Akkurt'un nasıl yakalandığını anlamadılar. Telefonlarının dinlendiğinin farkında değillerdi. Ve sonuç, 3 Ocak 2008 tarihinde Karadağ ile Muhammed Yüce son kez telefonda konuştu. Karadağ dernek başkanlığından ayrılmıştı. Artık o da telefonda küfürlü konuşmaya başladı. Muhammed Yüce, var mı bir gelişme, ne oldu? Dernek mernek geri dönme ihtimali? Karadağ, hepsini bıraktım. Muhammed Yüce, vallahi yeni oluşum kurum komutanım, sizin olmanız gerekiyor. M.F. Karadağ, canları cehenneme, umurumda değil. Bu millet için üzülmeye değmez. Hepsi köleliğe razı amını sikeyim. Hepsinin amına koyduğumun milleti. Görmüyor musun, parayla bilmem neyini, şanını, şöhretini, oyunu, her şeyini satan bu orospu çocukları için sekeyim anasını. Muhammed Yüce'nin aklı hala eylemdeydi. Vurma, kırma, bombalama peşindeydi. Muhammed Yüce, ya komutanım onlar yapamıyor, biz yapacağız. Çok güzel örgütümüz var. Biz gerekeni yapacağız komutanım. M.F. Karadağ, yavrum sadece hapishanelerde çürümekten başka bir işe yaramaz. Ve 22 Ocak 2008'de Mehmet Fikri Karadağ, Muhammed Yüce ve diğerleri gözaltına alınıp tutuklandı. Ceplerinde bırakın silahı, dolmuşa binecek parası yoktu çoğunun. Erzurumlu suikast timi daha tutuklanmadan telefon tapeleri medyaya servis edildi. Yer yerinden oynadı. Ergenekon, Orhan Pamuk, Fehmi Koru, Mehmet Altan, Sebahat Tuncel, Ahmet Türk, Osman Baydemir öldürecekti. Kimler neler yazmadı ki? Ayhan Çelik Erzurum'da yakalandığında üzerinde 9 Ocak 2008 tarihli Hürriyet gazetesi kupürü vardı. Pamuğu halledince trilyoneriz oğlum. Peki sonuç? Ben yazmayayım, duruşmadan aktarayım. 8 Ocak 2009 tarihli duruşmada Muhammed Yüce söz istedi. Sayın Başkanım, 15 Eylül 2007 tarihinde 218 no'lu tapemde Fehmi Koru'dan bahsederek yapmış olduğum gayri ciddi, tamamı karşılıklı şakalaşma içerisinde geçen telefon görüşmelerimin suç işlemek amacıyla yapılmadığını yine en iyi gösteren Fehmi Koru'dur. Koru ifadesinde aynen şunları söylemiştir. Ergenekon terör örgütünün suikast listesinde yer alan kişilerden birisi olduğumu burada öğreniyorum ve bunu ciddiye almıyorum. Bu konunun ciddiye alınarak soruşturulduğunu şu anda savcılığınızdan öğreniyorum. Bana bu konuda daha önce ve şimdiye kadar bir tehdit gelmediği için şikayetçi falan değilim diye beyanda bulunmuştur. Söz konusu telefon konuşmamın 15 Eylül 2007 tarihinde yapıldığı bir gün Fehmi Korun'un da ifadesinin 29 Şubat 2008 tarihinde yani olaydan telefon görüşmesinden 5,5 ay sonra alınıldığı düşünüldüğünde bu süreç içerisinde telefon konuşmalarımı dinleyen emniyetin konuşulanları ciddiye almayarak Fehmi Korun'u uyarmadığı ve hiçbir önlem almadığı anlaşılmaktadır. Telefonlarda saçmalayan Muhammed Yüce mahkemede şaşırtıcı tespitte bulunmuştu böyle. Medyada günlerce konuşulan suikast timinin başına sonra ne geldi biliyor musunuz? Muhammed Yüce ve arkadaşları tahliye edildi. Bu haber de medyada hiç yer almadı. Size duruşmadan iki not aktarıp bu konuya noktayı koyayım. Erzurumlu akraba çocukları yakalanınca bakın neyle karşılaşmışlardı. Tarih 10 Mart 2009, Celse 63, Muhammed Yüce. Sayın Başkanım, ben Bursa'da 22 Ocak 2008 tarihinde gözaltına alındım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildim. Terörle mücadeledeki sorgunda ifademi alan komiser, şu anda ismini hatırlamıyorum, İsmail diye bir komiserim ifademi aldığında bana o kadar bir baskı yaptı ki, o kadar üzerime geldi, psikolojik olarak beni çökertti ki ben de mecburen ifademi yarıda kestim. Eğer isterseniz bunların neler yaptığını da açıklarım. İfademi yarıda kestim ve savcılara ifade vereceğimi söyledim. Daha sonra ifademi yarıda kestikten sonra savcılığa sevk edildim. Savcılıkta Beşiktaş Nezarethanesi'ne kondum. Beşiktaş Nezarethanesi'nde savcı karşısına çıkarken bir polis geldi, beni savcının karşısına götürdü. Polis bana Muhammed dedi, senin telefon görüşmelerinde hiçbir şey yok dedi, biz kontrol ettik dedi. Hepsi saçma sapan, tutarsız, birbirini tutmayan, alakasız telefon görüşmeleri ama dedi. Yine bunlarla sen 10 yıl mahkeme yatarsın dedi. Polis bana soruyor sayın başkanım, savcı değil polis soruyor. İfade vermeye giderken polis soruyor. Veli Küçük'ten veya Fikri Karadağ'dan talimat aldın mı dedi. Ben de kendisine Veli Küçük'ü tanımıyorum dedim. Fikri Karadağ'ı da tanıyorum ama böyle bir talimat kesinlikle olmadı. Olamaz da dedim. Daha sonra sayın başkanım beni savcılık makamına götürdü. Savcı konuyla alakalı bana bir iki soru sordu. Daha sonra dedi ki, Veli Küçük'ten veya Fikri Karadağ'dan talimat aldın mı dedi. Ben de hayır dedim. Sayın savcım, Veli Küçük'ü medyadan tanıyorum dedim. Fikri Karadağ'dan da kesinlikle böyle bir talimat almadım dedim. Neyse ondan sonra sayın savcımız bana yine birkaç soru sorduktan sonra tamam çıkabilirsin dedi. Ben tekrar nezarethaneye geldim. Sayın başkanım, orada da bir 15-20 kişi vardı. Bir 7-8 kişi bu davadan gözaltına alınanlardan, bir de başka suçlardan, Tekirdağ'dan gelen toplam 15-20 kişiydik. Sonra bu beni ilk nezarethaneden çıkaran polis savcılık makamına götüren geldi bana dedi ki, Muhammed dedi, avukatım Melike Arslan dedi, seninle görüşmek istiyor dedi. Melike Arslan da baro avukatıydı. O zaman bana yasa gereği vermişlerdi. Beni nezarethaneden tekrar çıkardı o polis. Nezarethane koridoruna geldiğimiz zaman bana dedi ki, Muhammed bak dedi, avukatın seni çağırmıyor dedi. Sana bir şey söyleyeceğim. Bu talimatı Fikri Karadağ'dan veya Veli Küçük'ten aldığını söyle dedi. Bu söyleyen polis. Savcıyla görüştüm, seni bırakacak dedi.
Muhammed Yüce bu teklifi kabul etmedi. Bakalım Ergenekon sanığı teyze oğlu Selim Akkurt'un başına ne gelmişti?
16 Kasım 2007 tarihinde Oltu'daki adam öldürme olay nedeniyle Ok Meydanı'ndaki evimdeyken polisler tarafından gözaltına alındım. Önce Bayrampaşa cezaevine, sonra da Oltu cezaevine sevk edildim. 10 Mart 2008 tarihinde Erzurum Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal tarafından Ergenekon soruşturması ile ilgili sorgulandım. İfadem sırasında savcı bana başka suçlarımın da olduğunu, Veli Küçük ile Fikri Karadağ'ın sana talimat verdiklerini söylersen az bir ceza ile kurtulursun dedi. Ben de savcıya benim bir suçum olmadığını, üzerime atılı suçlamaların tamamen asılsız olduğunu, iftira olduğunu söyledim. Zaten kısa sürede aklanıp çıkacağımı söyledim. Savcı da bana senin hayatın bitti, sen artık cezaevinden çıkamazsın dedi. Ben o zaman psikolojik baskı yaptığını düşündüm.
Mahkeme başkanı, nerede söyledi bunları?
Sanık Selim Akkurt, Erzurum'da efendim, Erzurum savcısı Osman Şanal. Söylediklerini hiç ciddiye almadım. Sorgun bittikten sonra tutuklanmam talebiyle mahkemeye sevk etti ve mahkemede beni tutukladı.
Selim Akkurt Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanalı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet etti. Adalet Bakanı talebi reddetti. Erzurumlu akrabaların Ergenekon operasyonlarıyla maceraları böyleydi. Tahliye oldular. Ama aynı itirafçı yaratma süreci hep sürdü. Konu açıldı, yazayım. Aydın Yüksek, eski bir polisti. Kendini Genelkurmay Özel Kuvvetler personeli olarak tanıtan Muzaffer Şen Ocak tarafından dolandırıldığını iddia edip, Muzaffer Tekin'den yardım istemek amacıyla tanışması, Ergenekon davası sanıklar arasında yer almasına sebep oldu. 25 Haziran 2007'de tutuklandı. 25 Ağustos 2009 tarihinde Ergenekon davası duruşmasında Aydın Yüksek savcıların kendisine itirafçı olması ve diğer sanıkları suçlaması yönünde baskı yaptığını açıkladı. Aydın Yüksek tutanaklara geçen bu beyanından 3 gün sonra tahliye edildi. Polis Aydın Yüksek'in itirafları üzerine sanık avukatları önce Haşıloğlu'nun konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi. Ardından bu gerekçeyle davadan çekilmesini talep ettiler. Bu talepten sonra mahkeme başkanı Köksal Şengün, savcı Sedat Sami Haşıloğlu'ndan yazılı savunma istedi. Haşıloğlu, Aydın Yüksek'in beyanını savunma sanatının incelikleri kapsamında değerlendirdiği için şikayetçi olmaya gerek duymadım dedi. Bitmedi. Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün emekli jandarma albay Atilla Uğur'a da yalancı tanıklık karşılığı tahliye teklif ettiği iddia edildi. Emekli albay Atilla Uğur, Zekeriya Öz ve İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli emniyet amiri Mehmet Karabörk'ün kendisine söylediklerini TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na yazdığı mektupta ayrıntılarıyla açıkladı. Emekli albay Uğur'un mektubu komisyona iletilmek üzere 26 Şubat 2009'da Silivri Cezaevi'ni ziyaret eden komisyon üyesi CHP Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir'e teslim edildi. Emekli albay Atilla Uğur mektubunda Mehmet Karabörk'ün ve Zekeriya Öz'ün kendisinden emekli orgeneral Hurşit Tolon ve emekli orgeneral Şener Uer Uygur hakkında suçlayıcı ifade istediğini yazdı. Mektupta dikkat çeken bir başka noktada Öz'ün Ergenekoncuların Fethullah Hoca Efendi'ye düşman olduklarını söylemesiydi. İşte emekli albay Atilla Uğur'un TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na yazdığı 4 sayfalık mektubu. Gözaltına alındıktan sonra getirildiğim Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyeti Tem Şube Müdürlüğü'nde bodrum katında konulduğum B10 numaralı hücreden bir gece yarısı yukarı kata çıkarıldım. Burada daha sonra adının Mehmet Karabörk olduğunu öğrendiğim emniyet amirinin odasına alındım. Emniyet amiri bana sadece sohbet için çağırdığını söyledikten sonra özetle şunları ilave etti. Bize Şener, yani Orgeneral Şener Er Uygur ve Hurşit, yani Orgeneral Hurşit Tolon ile ilgili bir şeyler söyle, biz de seni bıraktıralım. Savcı biz ne dersek onu yapar. Mesleki taassubu bırak, bunları koruma. Göreceksin, ikisi de tutuklanacak. Verdiğim cevaplardan hoşnut olmayarak beni tekrar bir sonraki gün odaya çıkardılar. Emniyet amirinin koltuğunda savcı Zekeriya Öz oturuyordu. 3 polis de sivil giyimli Mehmet Karabörk'le birlikte odadaydı. Savcı Öz bana hitaben, biz seni geçen sene alacaktık. Baktım yeni emekli olmuşsun, bırakayım biraz yaşasın dedim. Bu Şener ve Hurşit'le ilgili her şeyi bize anlat. Seni yarın sabah bırakayım dedi. Bana insanlara iftira atmamı söylüyorsun dedim. Bozuldu ve kalktı gitti. Daha sonraki gün nöbetçi mahkemeye çıkarıldım. Gözaltına alınmamdan nöbetçi hakim önüne çıkana kadar bir saat bile uyku uyumadım. 2 gece yarısı kaldırılarak, sözde sohbete diyerek Beşiktaş Adliyesi'ne götürüldüm. Aslında şantaj teklifine ve olmazsa yormaya ve moralmen çökmeme zemin hazırlamaya götürüldüm. 28 yıl şerefimle jandarma subayı olarak görev yaptım. Eli kanlı bir teröriste bile böyle gözaltı ve sorgu süreci uygulandığına tanık olmadım. Hasan Atilla Uğur İmralı'da Abdullah Öcalan'ı sorgulayan ekiptendi. Şimdi kendisi sorgulanıyordu. Devam edelim mektubuna. Tekirdağ F1 kapalı cezaevinde tutuklu olarak bulunurken 9 Ekim 2008 günü Beşiktaş Adliyesi'ne götürüldüm. Burada savcı Zekeriya Öz ile sözde sohbet ettik. Bu görüşmeye zaman zaman odaya giren savcı Mehmet Ali Pekgüzel ve savcı Nihat Taşkın da katıldı. 6 saat süren bu görüşmede Öz, özetle kanımı donduran şu cümleleri söyledi. Bu Veli Küçük zaten Ermeni'nin teki. Ben araştırdım. Soyu sopu ta Kafkasya'dan kalkıp Bilecik Göl Pazarı'nın Türkmen köyüne gelmişler. Neden? Çünkü Türkmen ismindeki köye göç ederek Ermeni olduklarını kamufle etmek istemişler. Ermenice de biliyor. Ben hem şivesinden hem de evinden çıkan Ermenice belgelerden onun Ermeni olduğunu anladım. Ayrıca bu Sevgi denilen kadın da Ermeni. Eren Erol'u kastediyor. Yozgat'ın Ermenelik köyünden, eski adı Ermeneli, yani o da Ermeni. Bu Ergenekoncular iki şeye düşmanlar. Birincisi Fethullah Gülen Hoca Efendi ve cemaati, bir de Alman vakıfları. Zaten Necip Hablemitoğlu da Ergenekon üyesiydi. Hatırlıyorsan Akşam gazetesinde Ergenekon'da muvazzaf subaylar da var diye bir manşet vardı. Bu haberden sonra Hava Kuvvetleri askeri savcısı beni aradı. Nedir dedi. Gel dedim, önce gelmedi. Sonra Genelkurmay böyle bir şey yoktur açıklaması yapınca geldi. Önüne dinleme tapesini attım. Orada Akşam gazetesinde haberi yapan gazeteciyle Genelkurmay'da yalanlama açıklaması yapan paşanın görüşmesi vardı. Paşa, bizim yalanlamamız seninle ilgili değil. Sen aynen devam et diyordu. Sıkıyorsa bu paşa ile ilgili işlem yap dedim. Bozuldu ve kalktı gitti. Vay canına. Şaşırdığım teklifin cüretkarlığı değil. Evet, teklifi yaptıkları asker 1999'da Abdullah Öcalan'ı sorgulayan komutandı. Ömrü Güneydoğu'da geçmiş, dağlarda çarpışmış, Diyarbakır ve Ankara'da istihbarat grup komutanlığı yapmış bir kurmay subaydı. Bu nedenle vay canına dedim. Uzatmayalım, kaldığımız yere dönelim. Diyeceksiniz ki Erzurumlu suikast mi serbest bırakıldı. Peki ya Mehmet Fikri Karadağ? O hala tutuklu. 3 yılı bitirdi. Ergenekon adını emniyette polis ifadesi sırasında ilk kez duymuştu. Şaşkındı, kafası karıştı. Nasıl şaşırmasın? Aynı polis terörle mücadele şubesi, Kuvayi Milliye 1919 Derneği'nin kurulmasının perde arkasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bacanağı Nuri Vardarbaşı'nın olduğunu, derneğin amacının Mersin, Antalya gibi CHP ile MHP'nin güçlü olduğu yerlerde insanları AKP'ye çekmek olduğunu rapor etmişti. Nasıl şaşırmasın? Şimdi diyorlardı ki sen Başbakan Erdoğan'a darbe planlıyorsun. İddianamede binlerce üyesi olduğu söylenen derneğin başkanı Karadağ, 12 Temmuz 2007 genel seçimine İstanbul'dan bağımsız aday olarak girmiş, kaç oy almıştı biliyor musunuz? 46. Evet, sadece 46. Neden hala tutuklu olduğunu en iyisi Karadağ anlatsın bize. Ben hep sayın başkanımdan ve mahkemeden şunu istirham ediyordum. Allah'ınızı seviyorsanız şu oyun kurucu denen şerefsiz Amerika'nın, onun kontrolündeki işbirlikçi ve tetikçi şu polisin tahakkümünden şu davayı kurtarın. Bakıyoruz Osman Yıldırım, tabii zavallı çocuk, düşmüş sıkıntıya. Fikri Karadağ, işte diğer arkadaşlarımızı tam 2,5 sene sonra, ne kadar ilginçtir ki İstanbul'dan Ankara'ya bununla ilgili işte emniyet müdürü, emniyet amiri ve savcı bey gittikten sonra o toplantıda, yani Ataşehir'de, Fikri Karadağ da vardı diyor. Ya çok vicdansız, çok merhametsiz, hakikaten ahlaksız biri işte. Öyle bir toplantı yoktur ki Muzaffer Tekin'le zaten ben 2 senedir hiç görüşmüyoruz. Darılmışız. Yan yana gelmemiz söz konusu değil. Ataşehir'i bilmem. Ona söyleten de söyleyen de hakikaten çok merhametsiz, vicdansızdır. Burada tabii aklımda bildiğim bilmediğim bütün kelimelerle hakaret etme hakkımı bunu yapanlara ve yaptıranlara saklı tutuyorum başkanım. Burada saygısızlık yapmamak için bunları söylemiyorum. Ama inşallah söyleyeceğimiz gün de gelecektir. O Ergenekon'un iddia ve yargı makamından bize ulaşan hiçbir şey yok ama bir şey yamamaya çalışıyorlar. Yüreğim daralıyor, cübbe giymiş Allah'ın hak ve hakimi sıfatını taşıyan 3 tane, 4 tane hakimimiz var. Bir de cübbe giymiş anlı şanlı savcılarımız var. Bütün bunlara alet oluyorlar. Bunların yalan olduğunu bile bile hakikaten tahammülüm kalmadı. Tiksindirici bir iş sevgili başkanım. Yani artık ben sıkıntıdan ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Celse No. 121, 2009. Mehmet Fikri Karadağ suçlu mu? Suikastimi çoktan tahliye oldu. Karadağ Osman Yıldırım'ın bana Cumhuriyet Gazetesi'ne atmam için 3 el bombasının verildiği Ataköy'deki evde Karadağ'da var ifadesi nedeniyle Silivri zindanında. Mahkeme sürüyor. Ne zaman bitecek kimse bilmiyor. Bazı hukukçular 30 yıl sürer diyor. Hükmü tarih verecek kuşkusuz. Öyle değil midir? Elde edilen sonucun nedenle ilişkisi kalmadıysa düzensizlik başlar ve insanlar acı çekiyorum diye feryat eder. İşte o zaman her şeyin yeniden yapılması gerekir toplumsal barış için. Mehmet Fikri Karadağ'dan ayrılıp koğuşa giderken yolda şunu düşündüm. Gogol, Dostoyevski, Tolstoy, Turgenev gibi Rus edebiyatının dev yaratıcılarının Silivri'de olmasını isterdim. Tutuklu karakterlerini bütün derinliğiyle ne harika anlatırlardı. Örneğin iddianameye neler girmemişti ki? Yıl 1993, Albay Fikri Karadağ OHAL bölgesinde görevli ve bir gece rüyasında Hazreti Muhammed'i görüyor ve Hazreti Muhammed ona diyor ki ''Sen Mehmet'sin, Mehmet'sin.'' irkilerek uyanıyor, salavat getiriyor ve sonra adına Mehmet ismini ekletiyor. Kendisine hitap ederken Mehmet ismini söylemeyenleri uyarıyor, sitem ediyor. İnancı çok kuvvetli, hep Allah'a yalvarıyor. Kim demişti? Tanrı ölülere canlılardan daha yakındır. Mehmet Fikri Karadağ'ın dernekte yardımcısı Hüseyin Görüm'ü de tanıdım. Hep ebced hesabı yapıyordu. Son savunmasını da ezoterik inanç ağırlıklı yaptı. O da 4 Kasım 2011'de tahliye oldu. Evet, hep sorudur. İnanç mı mucizeden doğar, mucize mi inançtan? Yazdığım gibi edebiyatçılar da anlatmalı Silivri'deki bu yorgun düşürülen yalnız adamların hikayesini. Edebiyatın peygamberi onlar. Ve hücremde düşün dünyasının peygamberlerinden Aristoteles'i okumaya başladım. Yazı notlarını o göndermişti. Dersimiz devlet teorisiyle özgür birey ilişkisi. Madem cezaevindeyiz, en azından hücrede Aristoteles'in sanat üzerine yazdığı Poetika'yı okumak isterdim. Hep siyaset, hep siyaset. Siyasi tutuklu olmak da zor yani. Şaka şaka. 32. ayrımın sonu. Sayfa 381.